Ayrım 54, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 501. Yani vakit kaybıydı, buna şaşırmamıştı. Ona gelmesini önerenlerin tersine Phyllis'in mantıklı olacağına dair hiçbir inancı yoktu. Dinsel açıdan aşırı tutucuların çoğunda olduğu gibi Phyllis için de iş dinin bir parçasıydı. İki dogma birbirini destekleyerek iç içe geçiyordu, aynı sistemin parçalarıydılar. Mantığın bu konuda yapacak hiçbir şeyi yoktu. Kadın Amerika'nın gücüne hala inanıyor olsa bile Frank'in bunu ortaya çıkarma olasılığına inanmıyordu. Oldukça adil. Kadının yanıldığını kanıtlayacaktı. Kablodan aşağı inerken yarım saat içinde çeşitli video görüşmeleri planladı. Günde 15 saat boyunca. Washington'a giden mesajları onu anında hükümet ve ticaret departmanlarındaki adamlarıyla, konuyla ilgili çeşitli kurul başkanlarıyla karmaşık, aktarım gecikmeli konuşmalara savuracaktı. Çok geçmeden yeni başkan da onunla bir toplantı yaptı. Bu arada birbiri ardına mesajlar gidip geliyordu. Değişik savlarla oraya buraya sıçrayarak kendisine ilk ulaşan görüşmeciye yanıt vermeyi sürdürdü. Karma karışık ve yorucuydu. Olay Terra'da iskambil kağıtlarından bir ev gibi inşa edilmeliydi ve kağıtların çoğu eğik duruyordu. Sona doğru kablonun Sheffield soketine doğru inişi görünürken aniden kendisini çok tuhaf hissetti. İçinden fiziksel bir dalga geçmişti. Algılanan bu his ortadan kayboldu ve adam bir süre düşündüğünde durumun yavaşlayan asansör aracının bir an için 1G'den geçmesinin kaynaklandığına karar verdi. Gözlerinin önüne bir görüntü geldi. Islak aralık tahtaları, gümüşsü balık pullarıyla kaplı uzun bir iskele. Tuzlu balık kokusunu bile duyabiliyordu. 1G, bedeninin bunu hatırlaması ne kadar komikti. Sheffield'a yerleştiğinde aralıksız mesajlar gönderme, gelen yanıtları çözümleme, eski ahbaplarla ve yükselen güçlerle uğraşma turuna döndü. Bütün konuşmalar farklı hızlarla ilerleyen çılgın bir görüşler yumağına dönüşmüştü. Bir ara Kuzey Sonbaharı'nın sonlarında aynı anda 50 konferansa katılmıştı. Bir oda dolusu rakiple körlemesine satranç oynamak gibiydi. Yine de böyle 3 hafta geçti ve yavaş yavaş bir şeyler belirmeye başladı. Özellikle de bizzat Başkan Incaviglia'nın Amex, Mitsubishi ve Armscor üzerinde olabilecek en büyük denetimi sağlamak istediği ortaya çıkmıştı. Sözleşme ihlalleri suçlamaları hakkındaki kendi yaklaşımını medyaya sızdırmaya can atıyordu. Bunu yaptı ve konuyla ilgili alanlarda tahviller hızla düştü. 2 gün sonra asansör konsorsiyumu Mars fırsatları için doğan coşkunun çok büyük olması yüzünden talebin o an için stokları aştığını bildirdi. Fiyatları arttıracaklardı elbette, gerektiği kadar. Fakat göçü de daha fazla kent ve robot kent yapıcılar inşa edilinceye dek geçici olarak yavaşlatacaklardı. Frank bunu bir kafede tek başına yemek yediği bir akşam TV haberlerinden duydu. Lokmasını çiğnerken kurt gibi sırıttı. Kimin kaygan kumda daha iyi güreştiğini görüyoruz işte, seni sürtük. Yemeğini bitirdi ve kraterin kıyısındaki gezinti alanında bir yürüyüşe çıktı. Bu sadece bir çatışmaydı, bunu biliyordu. Yorucu ve uzun bir savaş olacaktı. Yine de hoştu. Daha sonra kuzey kışının ortalarına doğru yamacındaki en eski Amerikalı çadır sakinleri ayaklanıp bütün BMMİB polislerini dışarı attılar ve kendilerini içeriye kapadılar. Rus komşuları da aynısını yaptı. Sluzinski ile yaptığı kısa bir görüşme Frank'e olup bitenlerin arka planını vermişti. Anlaşıldığı kadarıyla her iki grupta Armscor'un yol inşaatı alt bölümü tarafından çalıştırılıyordu. Ve her iki çadırı da gece yarısı Asyalı saldırganlar basmış, çadır kumaşını parçalayarak her çadırdan 3 adamı öldürmüş, bir sürü kişiyi de bıçaklamışlardı. Amerikalılar da Ruslar da saldırganların ırksal bir nefret taşıyan Yakuza'lar olduğunu öne sürüyor olsa bile Frank'e bu daha çok Subarashi güvenlik kuvvetinin büyük bölümü Korelilerden oluşan küçük bir ordunun işi gibi gelmişti. Ne olursa olsun BMMİB polis ekipleri olay yerine gelmiş ve saldırganların kaçtığını, çadırların bir karmaşa içinde olduğunu görmüştü. İki çadırı sarmış ve içeridekilerin dışarı çıkmasına izin vermemişlerdi. Hapsedildikleri sonucunu çıkaran çadır sakinleri de bu haksızlığa karşı öfkelerini, kilitleri havaya uçurup istasyonlardan geçen rayları kaynakçılarla parçalayarak göstermişler ve her iki taraftan da birkaç kişi ölmüştü. BMMİB polisi büyük sayıda destek kuvvet göndermişti ve iki çadırın içindeki işçiler daha da berbat bir tuzağın içindeydiler. Öfkeye kapılan ve bıkkınlık içindeki Frank bir kez daha uzlaşma yaratmak için bizzat aşağıya indi. Bu sefer sadece kendi ekibinin alışılmış karşı çıkışlarına değil, yeni görevlinin yasaklamasına da Helmut yeryüzüne geri çağrılmıştı, aldırmaması gerekiyordu. İstasyona vardığında ise BMMİB polis şefiyle uğraşması gerekecekti ki bu hiç kolay bir iş değildi. Daha önce ilk yüzün karizmasına hiç bu kadar yaslanması gerekmemişti ve bu adamı öfkelendiriyordu. Sonunda basitçe söylemek gerekirse polislerin arasından yürüyüp geçmesi, bütün uygar kısıtlamaların arasından geçip giden çılgın yaşlı bir adam olması gerekiyordu. Bu sefer kimse onu durdurmaya çalışmadı, bu kez yapmadılar. Çadırın içindeki kalabalık monitörlerde gerçekten iğrenç görünüyordu. Fakat geçit kilit kapılarına vurmaya başladı. Sonunda kızgın bir genç kadın ve erkekler topluluğunun ortasına alındı. İç kilit kapısından ilerleyip bayatlamış sıcak havayı soludu. Öyle çok insan bağırışıyordu ki hiçbir şey anlayamadı. Fakat öndekiler onu tanıyıp orada gördükleri için gerçek bir şaşkınlığa kapılmışlardı. Birkaç tanesi alkışladı. ''Pekala geldim.'' diye bağırdı. ''Sözcünüz kim?'' Bir sözcüleri yoktu. Bunu anladığında huysuzca küfretti. Ne tür salaklarsınız siz? İyisi mi sistemi işletmeyi öğrenin, yoksa sonsuza dek bunun gibi torbaların içinde kalacaksınız. Ya buna benzer torbaların ya da ceset torbalarının. Birkaç kişi ona bir şeyler bağırdılar ama kalabalığın büyük bölümü adamın ne söyleyeceğini duymak istiyordu. Hala bir sözcü ortaya çıkmıyordu ve sonuçta Chalmers bağırarak konuştu. ''Pekala, o zaman hepinizle konuşacağım. Şimdi oturun ve ben de kimin konuştuğunu görebileyim.'' Oturmak istemiyorlardı. Orada çadırın ana meydanının yıpranmış astro çimenliğinin üzerinde çevresine toplanmış kıpırdamadan ayakta duruyorlardı. Chalmers ortalarında ters çevrilmiş bir kutunun üzerine çıktı. Vakit öğleden sonrayı geçmişti ve doğuya doğru uzanan gölgeleri aşağıdaki çadırlara düşüyordu. Neler olduğunu sordu ve bir sürü ses gece yarısı saldırısını, istasyondaki çatışmayı anlattı. ''Kışkırtmaya gelmişsiniz.'' dedi bitirdiklerinde. ''Budalaca bir hareket yapmanızı istiyorlardı ve siz de bunu yapmışsınız. Bilinen en eski hiledir bu. Saldırıyla hiçbir ilgisi olmayan bir takım üçüncü kişileri öldürmenizi sağlamışlar. Ve siz şimdi polisin yakaladığı katillersiniz. Salaklık etmişsiniz.'' Kalabalık homurdandı ve ona öfkeyle küfrettiler fakat bazıları duraksamıştı. ''Bu sözde polis denen herifler de işin içindeydi.'' diye bağırdı biri. ''Belki öyledir.'' dedi Chalmers. ''Fakat size saldıranlar şirket müfrezeleriydi. Rastgele azgın Japonlar değil. Farkı anlayabilmeliydiniz. Bunu anlamak için uğraşmalıydınız. Çünkü onların ellerine düşen sizsiniz ve BMMİB polisi bu işe keyifle katıldı.'' ''Şimdi diğer taraftalar, en azından bir kısmı öyle. Fakat ulusal ordular sizin tarafınıza geçiyor. Bu yüzden onlarla işbirliği yapmayı öğrenmelisiniz. Müttefiklerinizin kim olduğunu kavrayıp ona göre davranmalısınız. Anlamıyorum, neden bu gezegende bunu yapabilen çok az kişi var? Herhalde yeryüzünden buraya gelmek beyni fiilen bozuyor olmalı.'' Birileri zorlama kahkahalar attı. Frank onlara çadırlardaki koşulları ile ilgili sorular sordu. Diğerleriyle aynı yakınmaları vardı ve yine bunları öngörüp onlardan önce söyleyebildi. Ardından Clark'a yaptığı gezisinin sonuçlarını anlattı. ''Göç için bir geciktirme sözü aldım ve bu da daha fazla kent inşa etmek için gereken zamandan çok daha fazlası demektir. Bunun anlamı ABD ile BM arasında yeni bir dönemin başladığıdır.'' Sonunda Washington'dakiler BM'nin uluslar ötesiler için çalıştığını ve bu yüzden sözleşmeyi kendilerinin dayatmaları gerektiğini kavradılar. Bu Washington'ın çıkarına gelir. Zaten bunu yapacak olan bir tek onlar var. Sözleşme savaşın bir parçası artık. İnsanlarla uluslar ötesiler arasındaki savaşın. Siz de o savaştasınız ve size saldırıldı. Şimdi sizin kime geri saldıracağınızı ve müttefiklerinizle nasıl bağlantı kuracağınızı kavramanız gerekiyor. Bu yüzden canları sıkılmış görünüyordu. Anladıklarını belli ediyorlardı. Ve sonunda biz kazanacağız. Bunu biliyorsunuz. Biz onlardan daha kalabalığız, dedi Frank. Bu kadar havuç yeterdi. Böyleydi işte. Artık sıra sopa olayına gelmişti. Ve böylesine güçsüz insanlar için bunu yapmak çok kolaydı. Bakın, eğer ulusal hükümetler bu işi hızla sakinleştiremezse, eğer burada gerginlik artar ve olaylar çığırından çıkarsa, canları cehenneme diyecekler. Bırakalım da uluslar ötesiler kendi işçi sorunlarını kendileri çözsün. Nasıl olsa daha etkili olacaklardır. Bunun da sizin için ne demek olduğunu biliyorsunuz.
Bıktık bundan, diye bağırdı biri.
Elbette bıktınız, dedi. Bir parmağını uzattı. Öyleyse bunu sona erdirmek için bir planınız var mı, yok mu? Onları bir uzlaştırmaya getirmek vakit aldı. Silahsızlan, işbirliği yap, örgütlen. Amerikan hükümetine yardım ve adalet çağrısı yap. Sonuçta kendini onun ellerine bırak. Elbette bu zaman aldı ve bu arada her şikayeti bildirmeye, her haksızlığı çözmeye, tüm yanlışları düzeltmeye sözler verdi. Gülünçtü bu, ayıptı ama dişlerini sıkıp yaptı. Medya ilişkileri ve hakemlerin sağlanması teknikleri üzerine öneriler getirdi. Onlara nasıl hücreler ve komiteler örgütleyeceklerini, lider seçeceklerini anlattı. Öylesine cahildiler ki, apolitik olmak, politikadan hoşlanmadıklarını düşünen teknisyenler olmak, yöneticilerin elindeki oyuncaklar olmak üzere özenle yetiştirilmiş genç erkek ve kadınlar, her zamanki gibi. Bu kadar aptal olmaları gerçekten şaşırtıcıydı ve onlara sert davranmak konusunda kendisini tutamadı. Alkışlarla ayrıldı. Maya istasyondaydı. Tükenmiş bir haldeki adam kadına sadece inanamayarak baka kaldı. Onu videodan seyrettiğini söyledi Maya. Frank başını salladı. İçerideki aptallar iç kameraları devre dışı bırakmaya bile kalkışmamışlardı. Belki varlıklarından bile haberdar değillerdi. Yani tüm dünya olup biteni görmüştü. Maya'nın yüzünde sanki sömürülen emekçileri yalanlar ve safsatalarla sakinleştirmek en büyük kahramanlıkmış gibi o bildik hayranlık bakışı vardı. Kadına göre şüphesiz öyleydi. Aslında o da Rus çadırında aynı teknikleri uygulamaya gidiyordu. Çünkü orada bir gelişme olmamıştı ve onu çağırmışlardı. Önce Mars başkanını. Görünen o ki Ruslar Amerikalılardan da aptaldı. Kadın kendisine eşlik etmesini istedi ve Frank bunu yapmanın bedel kazanç analizini yapamayacak kadar yorgundu. Dudağını hafifçe bükerek kabul etti. Takılıp gitmek daha kolaydı. Trenle sonraki istasyona aşağı inip polislerin arasından geçerek içeri girdiler. Rus çadırı bir devre kartı gibi tıka basaydı. İşim benimkinden güç olacak, dedi Frank çevreye bakınırken.
Ruslar buna alışıktır, dedi Maya. Bu çadırlar Moskova apartmanlarından pek farklı değil.
Evet, evet. Rusya devasa bir Kore haline gelmişti. Verimlilik düzeyi arttırılmış, aynı vahşi kapitalizmle mükemmel bir şekilde taylorlaştırılmıştı. Bir demokrasi ve tüketim malları cilasının ardındaysa junta gizleniyordu. Aç insanları sürüklemek için bu kadar az şeyin gerekmesi şaşırtıcı doğrusu.
Frank, lütfen.
Yalnızca bunu hatırla ve sorunları halledeceksin.
''Yardım edecek misin, etmeyecek misin?'' diye bastırdı kadın.
''Evet, evet.'' Çadırın ana meydanı soya fasulyesinden yapılmış makarna, borç çorbası ve elektrik kıvılcımları kokuyordu. Kalabalık Amerikan çadırından daha asi ve gürültülüydü. Herkes açıklama yapmaya hazır bir liderdi. Amerikalıların çadırına göre daha fazla kadın vardı. Bir treni raydan çıkarmışlardı ve bu onları ateşlemişti. Daha çok şey yapmak için çıldırıyorlardı. Maya'nın bir el megafonu kullanması gerekti ve bir sandalye üzerinde durup konuştuğu süre boyunca kalabalık çevrelerinde girdaplanıp durdu. Ve bir dizi gürültülü tartışmacı sanki bir kokteylde çalan piyanistmişçesine kadını aldırmadan birbirlerine haykırmaya devam ettiler. Frank'in Rusçası paslanmıştı ve kalabalığın Maya'ya bağırdıklarının çoğunu anlayamadı. Fakat kadının birçok yanıtını kolaylıkla izleyebildi. Göçün geciktirilmesi anlaşmasını açıklıyordu. Robotların yaptığı kentlerin üretimindeki ve su kaynaklarındaki darlığı, disiplin gereksinimini anlatıyor, hepsi düzenli bir biçimde davranırsa gelecekte daha iyi bir hayat vaat ediyordu. Bunun klasik bir babuşka nutku olduğunu tahmin etti adam. Ama konuşmanın yine de onların üzerinde sakinleştirici bir etkisi oldu. Çünkü Ruslarda artık güçlü bir gerici yönelim vardı. Sosyal kargaşanın ne demek olduğunu biliyor ve bundan haklı olarak korkuyorlardı. Birçok söz verdi, hepsi de inandırıcı görünüyordu. Büyük dünya, az insan, birçok maddi kaynak, bir takım iyi robot tasarımları, bilgisayar yazılımları, gen kalıpları. Tartışmanın gerçekten gürültülü bir yerinde kadına sopayı hatırla dedi İngilizce.
Ne diye bağırdı Maya?
Sopa, korkut onları, havuç ve sopa. Kadın başını sallayarak onayladı, megafona döndü yeniden. Hiç kabul edilemeyecek olan zehirli hava olgusu, ölümcül soğuk. Yalnızca çadırlar elektrik ve su girdisi yüzünden hayattaydılar. Doğru dürüst anlayamadıkları birçok şekilde korunmasızdılar. Geride bırakılmış yuvada var olmayan şekillerde. Kadın aceleciydi, daima öyle olmuştu. Yeniden vaatler. İleri geri sopa ve havuç. Kıça birkaç darbe, ağza birkaç şeker. Sonunda Ruslar da sakinleşmişti. Daha sonra Sheffield'a giden trende Maya sinirli bir rahatlama içindeydi. Yüzü kıpkırmızı, gözleri parıl parıldı. Başını yerli yersiz geri atarak gülüyor, eliyle Frank'in kolunu sıkarak hızlı ve anlaşılmaz şeyler söylüyordu. Bu sinirli zeka, bu ele geçiren fiziksel varlık, Frank de tükenmiş olmalıydı. Çadırlardayken fark ettiğinden daha fazla sarsılmıştı. Belki Phyllis'le karşılaşması yüzündendi. Çünkü kendisini kadına yaklaşırken bulmuştu. Dışarıdaki dondurucu bir günün ardından saunaya girmek gibi aşırı gerginlikten rahatlamaya geçiş hissiyle, her yerini kaplayan bir rahatlamayla. ''Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum.'' diyordu Maya. ''Gerçekten bu tür durumlarda çok iyisin. Açık, dayanıklı ve keskin.'' Sana inanıyorlar çünkü sen onların sırtını sıvazlamaya ya da gerçeği yumuşatmaya çalışmıyorsun. En iyisi budur dedi adam pencereden dışarıya akan çadırlara bakarak. Özellikle de sen onların sırtını sıvazlayıp yalan söylerken. Ah Frank, bu doğru, sen de bu işte iyisin. Bu tartışmanın altındaki kinayeye bir örnekti ama Maya anlamadı. Konuşma sanatında bunun bir adı vardı ama adam bunu hatırlayamadı. Düz değişmece, kapsamlayış, dipnot, düz değişmece, bir şeyi belli bir özelliğiyle isimlendirme yöntemi, örneğin iyi bir yemek yerine iyi bir masa demek. Kapsamlayış, bir kavramı daha dar ya da daha geniş anlamda bir kavramla ifade etme usulü, Türk ordusu yerine Mehmetçik demek. Kadın yalnızca bir kahkaha atıp kolunu sıktı, adama yaslandı. Daha öncekiler bir yana, sanki Barrows'daki kavga hiç olmamış gibiydi. Sheffield'a gelindiğinde kadın kendi durağına aldırmadı ve trenden adamla birlikte onun durağında indi. Kıyı istasyonunun uzun mesafesi boyunca yanı başında yürüdü, sonra odasına geldi, soyundu, duş aldı. Adamın tulumlarından birini giydi. Gün boyunca olup bitenlerden ve genel durum hakkında sanki bunları daima yapıyorlarmış gibi davranarak konuştu. Yemeğe çıktılar, çorba, alabalık, salata, bir şişe şarap, her gece. Sandalyelerinde geriye yaslandılar, kahve ve brandy içtiler. Politikayla dolu bir gün geçirmiş olan politikacılar, liderler. Kadın sonunda dinginleşmiş ve yalnızca adamı seyretmekten hoşnut bir halde sandalyesine yayılmıştı. Bu durumun adamı bir an için kaygılandırmaması ilginçti. Sanki bütün bunlardan onu koruyan bir güç alanı vardı. Belki de kadının gözlerindeki bakış. Bazen birinin sizden hoşlandığını söyleyebilirmişsiniz gibi gelirdi insana. Kadın geceyi onunla geçirdi. Sonra ne yaptığını ya da bunun anlamını tartışmadan vaktini önce Mars ofisindeki odası ve adamın dairesi arasında ikiye böldü. Yatma vakti geldiğinde giysilerini çıkarıp yanına uzanıyor, sonra üzerine çıkıyordu. Ilık ve sakindi. Bütün bir bedenin dokunuşu bir anda. Eğer adam bir şeyler başlatırsa hemen karşılık veriyordu. Sadece kadının koluna dokunması yetiyordu. Saunaya girmek gibiydi. Kadın bugünlerde çok rahattı, çok sakin. Başka biri gibiydi, şaşırtıcı. Kesinlikle Maya değildi. Ama oradaydı işte. Frank, Frank diye fısıldıyordu. Ama bunlar hakkında asla konuşmadılar. Olup bitenler ve günün gelişmeleri vardı. Konuşup durdukları şeyler bunlardı aslında. Pamonis'teki huzursuzluk geçici olarak şiddetini kaybetmişti. Fakat sorunlar gezegen çapındaydı ve giderek kötüleşiyordu. Sabotajlar, grevler, ayaklanmalar, kavgalar, çatışmalar, cinayet. Yeryüzünden gelen haberler kara mizahın en alt düzeyini geçmiş, sadece yalın bir rezillik halini almıştı. Mars bunlara oranla bir düzen içindeydi. Frank'e içine düşen her şey için bir ölüm sarmalı gibi görünen dev bir girdabın döngüsünden fırlamış küçük yerel bir anafor gibi geliyordu. Her yerde alev alan kibritler gibi küçük savaşlar patlak veriyordu. Hindistan ve Pakistan, Kaşmir'de nükleer silahlar kullanmıştı. Afrika ölüyordu ve Kuzey ilk kimin yardım edeceği konusunda gevezelik ediyordu. Bir gün Elysium'un batısında Amerikalılar ve Rusların yaşadığı Mohol kenti, Hephaestus'un tamamen terk edildiğini duydular. Telsiz bağlantısı durmuş Elysium'dan insanlar bakmaya gittiklerinde kenti bomboş bulmuşlardı. Bütün Elysium kargaşa içindeydi. Frank ve Maya kişisel olarak bir şey yapabilirler mi diye oraya gitmeye karar verdiler. Tarsis'e giden bir trene bindiler. Kalınlaşan havaya dönüyorlardı. Artık hiç erimeyen kar yığınlarıyla beneklenmiş olan kayalık araziden geçtiler. Tanecikli, pembe renkli, kirli bir kardı. Her kumulun ve kayanın kuzey cephesine sıkıca yayılmışlardı. Renkli gölgeler gibiydiler. Ardından bu en ılık yaz günlerinde permafrostun eridiği ve sonrasında parlak kara bir çatlağın içinde yeniden donduğu Isidis'in parıltılı çılgınca siyah düzlüklerine indiler. Bir tundra oluşuyordu, belki de bir bataklık. Trenin pencerelerinde kara çimen öbekleri, hatta belki de kutup çiçekleri uçuşuyordu. Ya da belki sadece çöplerdi. 54. Ayrımın sonu. Sayfa 510.